Kitap adı Temel Sağlık Hizmetleri Ünite 4 Bağışıklama ve Aşılama yazar Profesör Doktor Dilek Arslan editör Doçent Doktor Didem Arslantaş. Amaçlarımız bu üniteyi tamamladıktan sonra bağışıklama ve aşılamanın yanı sıra konu ile ilgili soğuk zincir kavramı gibi özel tanımları açıklayabilecek, bağışıklamanın temel sağlık hizmetleri içindeki yerini ifade edebilecek, aşı ile korunabilir hastalıkları sıralayabilecek, aşılama açısından zamanlama kavramını ifade edebilecek, aşıların korunması, saklanması için gerekli koşulları sıralayabilecek, aşılama yapılan grupları, durumları açıklayabilecek, aşılama hizmetlerine toplum katılımının önemini aktarabilecek, bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar bazı özel dönemlere göre aşılama gereksinimleri, bazı özel hastalıklara karşı aşılama, bağışıklama, aşılama, aşı programı, aşıda kaçırılmış fırsat, soğuk zincir, uluslararası sağlık içindekiler, giriş, tanımlar, bağışıklamanın temel sağlık hizmetleri içindeki yeri, aşıların ulusal aşı programında yer alma süreci nasıl olur? Aşılar nasıl uygulanır? Aşılar nasıl saklanır? Yaş dönemlerine ve seyahat durumlarına göre aşı gereksinimleri ve programlar, aşıları yaparken yaptıktan sonra dikkat edilecek durumlar var mıdır? Aşılama hizmetlerine toplum katılımı ve önemi konu anlatımı başlıyor. Giriş bağışıklama sayesinde dünyada her yıl 2-3 milyon ölüm önlenmektedir. Bu durum göz önüne alındığında bağışıklama sağlık ve koruyucu hizmetler açısından en önemli kanıtlanmış uygulamalardan birisi olarak kabul edilmektedir. Aşılama bağışıklama uygulamalarının 5 yaş altı çocuklar, gebeler ve yaşlılar açısından diğer yaş gruplarına ve dönemlere göre daha önemli olduğu söylenebilir. Çünkü bu özel dönemler bireylerin hastalıklara karşı en duyarlı olduğu dönemler olarak da bilinmektedir. Dünyada geçmiş yıllara göre aşılama hizmetlerinde gelişme yaşanmış. Bu sayede bulaşıcı hastalıklara bağlı ölüm ve hastalık hızlarında azalma olmuştur. Çiçek hastalığı 1967-1977 yılları arasında küresel düzeyde yapılan aşılama hizmetleri sayesinde yeryüzünden yok edilmiştir. Tarihsel süreçte ilk kez 5 yaş altı ölen çocukların sayısı 10 milyonun altına inmiştir. Kayıtlara göre ölüm sayıları sırasıyla 2000 yılında 10,5, 2005 yılında 9,6, 2007 yılında 9,2 milyon olmuştur. Sayının 2015 yılında da 4,3 milyona gerilemesi beklenmektedir. Dünyada önemli bir ölüm nedeni olan kızamığa bağlı kayıplarda küresel düzeyde 2000 yılından 2010 yılına gelindiğinde %74 azalma sağlanmıştır. Yeni doğan tetanozuna bağlı 1988 yılında meydana gelen 790.000 ölüm sayıcı azalmış ve günümüzde yılda 59.000 ölüme gerilemiştir. aşı ile korunabilir. Hastalıkların sıklığında ve şiddetinde de azalmalar görülmektedir. Örneğin, çocuk felci dünyada pek çok ülkede ve bölgede görülmemektedir. 1988 yılından bu yana dünyada bu hastalık için %99'dan fazla azalma saptanmıştır. Ancak Şubat 2012 tarihi itibarıyla çocuk felci dünyada halen Nijerya, Pakistan ve Afganistan'da görülmektedir. Esasen bu sayıların elbette çok daha gerilemesi, korunabilir hastalıklara bağlı dünyanın hiçbir bölgesinde ölüm ve hastalıkların yaşanmaması gerekmektedir. Bağışıklama aşılama hizmetlerinde yaşanılan bu gelişmelere rağmen geçen 10 yılda dünyada bu hizmetlerde bölgesel ve yerel eşitsizlikler sürmüştür. Bunun nedeni olarak da kaynakların kısıtlı olması, sağlık önceliklerinin belirlenme sürecindeki etkenler, sağlık yönetim sistemlerinin kötü yönetimi, yetersiz izleme ve destek programları gösterilmektedir. Günümüzde küresel düzeyde halen yılda 24 milyon yeni doğan bebek, 0-12 ay rutin sunulan aşılama bağışıklama hizmetlerinden yararlanamamaktadırlar. Bu da dünyada bir yılda doğan çocukların %20'si anlamına gelmektedir. Aşılama bağışıklama hizmetlerinden yararlanamayan bebeklerin yaklaşık %70'i Afrika ve Güney Asya'da bulunan 10 ülkede Afganistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Hindistan, Endonezya, Irak, Nijerya, Pakistan, Güney Afrika ve Uganda yaşamaktadırlar. Dünyada 5 yaş altı çocuklarda aşı ile korunabilir hastalıklar denildiğinde öncelikle zatürre, rotavirüs, kızamık, haemophilus influenza, boğmaca ve tetanoz anlaşılmaktadır. Aşılama bağışıklama hizmetlerinin özel olarak sunulması gereken çocuklar dışındaki önemli gruplar gebeler ve yaşlılardır. Gebelerin özel gereksinimleri bulunmaktadır. Yaşlanma ile birlikte de bağışıklık sistemi zayıflar. Kişileri hastalıklara yakalanma açısından daha riskli hale gelirler. Bu nedenle bütün dünyada yaşlılık dönemine özel aşılama programları sunulmaktadır. Sıra sizde bir bağışıklama ve aşılama neden gereklidir? Sıra sizde bir yanıt bağışıklama sayesinde dünyada her yıl 2-3 milyon ölüm önlenmektedir. Bu durum göz önüne alındığında bağışıklama sağlık ve koruyucu hizmetler açısından en önemli kanıtlanmış uygulamalardan birisi olarak kabul edilmektedir. Aşılama bağışıklama uygulamalarının 5 yaş altı çocuklar, gebeler ve yaşlılar açısından diğer yaş gruplarına ve dönemlere göre daha önemli olduğu söylenebilir. Çünkü bu özel dönemler bireylerin hastalıklara karşı en duyarlı olduğu dönemler olarak da bilinmektedir. Tanımlar, bağışıklama. Bulaşıcı ya da bulaşıcı olmayan bazı hastalıklardan korunmak için vücuda savunma mekanizmalarının göstergesi olan maddelerin antikor istenilen koruyucu seviyeye ulaşması aracılığı ile bağışıklık direnç sisteminin güçlenmesidir. Bağışık, bireylerin toplumda yeterli sayıda olmasına bağlı olarak ilgili hastanın bulaşmasının azalması ve hastanın görülmesinin engellenmesine de herd immunite adı verilir. Aktif bağışıklama. Hastanın geçirilmesi ya da aşı yoluyla gelişen korunmaya aktif bağışıklama denir. Pasif bağışıklama. İmmün bağışıklığı gelişen bir başka bireyden alınan antikorlar, hastalık etkenine karşı gelişen koruyucu madde aracılığı ile bağışıklık sağlanmasına denir. Genişletilmiş bağışıklama programı, GAP, Dünya Sağlık Asamblesi'nin 1974 yılında yapılan genel kurulu sonrasında küresel düzeyde çiçek hastalığını eradike edilmesi için uygulanan başarılı program temel alınarak bütün ülkelerdeki çocukların yaşam kurtarıcı aşılardan yararlanmaları için başlatılmış bir programdır. Bu program kapsamında hedeflenen ilk hastalıklar, difteri, boğulmaca, tetanos, kızamık, çocuk felci ve verem olmuştur. Türkiye'de 1981 İngiliz sterlini yılından bu yana uygulanmaktadır. Ülkemizde kapsamında halen yapılan aşılar ise, boğulmaca, difteri, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, tüberküloz, poliomiyelit, hepatit B ve hemofilus influenza tip B'dir. Aşılama. Bağışıklamanın oluşması sağlanması için hastalığa karşı risk altındaki sağlam kişilere yapılan işlemin adıdır. Aşı. Kişilerin hastalanmasına ve veya ölmesine neden olan hastalıklardan korumak için ağız, iğne ve benzeri şekillerde uygulanabilen, gücü zayıflatılan hastalık mikrobunu içeren koruyucu özellikte maddelerdir. Aşıların canlı, ölü ve benzeri tipleri bulunmaktadır. Aşılamada kaçırılmış fırsat. Bir sağlık kurumuna herhangi bir nedenle başvurmuş bir bireyin olması gereken aşıları çeşitli nedenlerden dolayı olmadan ayrılmasıdır. Endemik hastalık. Bir toplumda ya da bölgede bir hastanın sürekli olarak görülmesi anlamı taşır. Epidemi. Bir toplumda bir hastalığın beklenenden fazla sayıda görülmesidir. Salgın olarak da bilinir. Serum. Hastalık etkenine karşı aktif olarak bağışıklık kazanan, kazandırılmış bireyin ya da hayvanın kanından sağlanan plazmadır. Plazmanın fibrinojeni alınmıştır. Uluslararası sağlık. Dünyadaki sağlık sorunlarına uluslararası perspektiften bakan, çözümlerini de bu bakış açısıyla üretmeye çalışan bir disiplindir. Halk sağlığı disiplini ile eşgüdüm içinde çalıştı. Uluslararası sağlık. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir sağlık sorununun bir başka bölgede de kolaylıkla görülebildiğini, buna neden olan koşulların da sağlığın belirleyicileri üzerinden şekillendiğini kabul eder. Yaşlılık. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaşlılık dönemi 65 yaş ve üzeri dönem olarak tanımlanmaktadır. Sıra sizde iki bağışıklama ve aşılama tanım olarak ne anlama gelmektedirler? Sıra sizde iki yanıt bağışıklama. bulaşıcı ya da diğer kimi hastalıklardan korunmak için vücuda savunma mekanizmalarının göstergesi olan maddelerin antikor istenilen koruyucu seviyeye ulaşması aracılığı ile bağışıklık direnç sisteminin güçlenmesidir. Aşılama ise bağışıklamanın oluşması sağlanması için yapılan işlemin adıdır. Dikkat genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında ilk olarak difteri, boğmaca, tetanos, kızamık, çocuk felci ve verem hastalıkları ile mücadele edilmiştir. Bağışıklamanın temel sağlık hizmetleri içindeki yeri temel sağlık hizmeti kavramı ilk kez Kazakistan'ın başkenti olan Almaty'da 1978 yılında Almaty bildirgesinde her bireye götürülmesi gereken esas sağlık hizmeti olarak tanımlanmıştır. Bu kavram çağdaş halk sağlığı yaklaşımıyla paralel bir bakış açısı içerisindedir. Temel sağlık hizmeti kavramının görüş, örgütlenme, ilk basamak sağlık hizmeti ve faaliyetler grubu olarak dört farklı yönü bulunmaktadır. Faaliyet alanı olarak temel sağlık hizmeti denildiğinde aşağıdaki 8 konu akla gelmelidir. 1. Halkın sağlık eğitimi 2. Yeterli ve dengeli beslenme 3. Temiz suya ulaşabilme 4. Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri 5. Bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama 6. Endemik hastalıkların kontrolü 7. Sık görülen hastalıkların tedavisi 8. Temel ilaçların sağlanması Almaty bildirgesine taraf olan ülkelerde bu listede yer alan 8 hizmetin uygulanması esastır. Görüldüğü gibi bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama 1978 yılından bu yana temel bir sağlık hizmeti olarak tanımlanmıştır. Bağışıklama ve diğer bütün faaliyetlerin temel sağlık hizmeti felsefesi içerisinde bütünlüklü bir bakış açısıyla uygulanması değerlidir. Dikkat, bağışıklama temel bir sağlık hizmetidir. Aşıların ulusal aşı programında yer alma süreci nasıl olur? Toplumda istenilen bağışıklık düzeyine ulaşabilmek için aşılama programlarının ulusal ve küresel düzeyde yapılması gerekmektedir. Ancak her ülke kendi aşılama programını kendisi hastalık ve ölüm nedenlerine, ekonomik koşullarına, toplumun gereksinimlerine ve benzeri göre belirler. Ancak yine de aşıların ulusal ülke programlarında yer alması için bazı genel geçer yaklaşımlar vardır. Bu konuda değerlendirilmesi gerekli konular, yanıt aranması gereken sorular aşağıda sıralanmıştır. 1. Hastanın ülke açısından önemi ve önceliği ortaya konulmalıdır. İlgili hastalık ülkede bir halk sağlığı sorunu mudur? Bir sorunun halk sağlığı sorunu olması için toplumda sık görülmesi, sık öldürülmesi, sakatlıkla sonuçlanması, iş gücü kaybına neden olması gerekmektedir. 2. Aşı uygulaması hastanın çözümüne katkı sağlaması, hastanın aşılama ile kontrol altına alınması gerekmektedir. Aşı uygulaması yapılacak hastalıklar için diğer müdahale yöntemlerinin başarısının aşı uygulama başarısı ile karşılaştırmasının da yapılması önemlidir. 3. aşırı etkinliği, koruyuculuğu, güvenilirliği, uygulama şekli, saklama koşulları, bağışıklık süresi gibi teknik konuların özenle değerlendirilmesi gerekir. 4. Aşının ekonomik açıdan uygulanabilir olması çok önemlidir. 5. Teknolojik açıdan değerlendirmeler yapılmalıdır. 6. Aşı programının uygulanması için politik açıdan kararlı bir sürece gereksinim vardır. 7. Toplum tarafından kabul edilerek aşı hizmetlerine toplum katılımının sağlanması önemlidir. Yukarıdaki temel başlıklarda değerlendirmeler tamamlandıktan sonra bir aşının ülke programında yer alıp almayacağına karar verilir. Uygulama ve izleme süreci daha sonraki aşamalardır. Yeni aşıların uygulanmaya başlanmasından sonra sürekli olarak izleme, değerlendirme çalışmalarının uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Sıra sizde 3-1 aşının ulusal programda yer alması için neler gerekir? Sıra sizde 3 yanıt. Her ülke kendi aşılama programını kendisi hastalık ve ölüm nedenlerine, ekonomik koşullarına, toplumun gereksinimlerine ve benzeri göre belirler. Hastanın ülke açısından önemi ve önceliği ortaya konulmalı. Aşı uygulaması hastanın çözümüne katkı sağlamalı. Hastalık aşılama ile kontrol altına alınabilmeli. Aşının etkinliği, koruyuculuğu, güvenilirliği, uygulama şekli, saklama koşulları, bağışıklık süresi gibi teknik konular değerlendirilmeli. Aşı ekonomik açıdan uygulanabilmeli. Aşı programının uygulanması için politik açıdan kararlı olunmalıdır. Aşı toplum tarafından kabul edilmeli ve toplum katılımı sağlanmalıdır. Aşılar nasıl uygulanır? Aşılama için bireyin sağlık kurumuna başvurduğu her an bir fırsat olarak algılanmalıdır. Başvuru sırasında yaşa, gereksinime göre eksik olan aşı belirlenip hemen eksiklik tamamlanmalıdır. Aşı uygulamalarında kullanılan teknikler aşağıda sunulmuştur. 1. Kas içi, difteri boğmaca tetanoz aşısı, hepatit B aşısı, grip, kutu aşıları bu yolla yapılır. 2. Ağız yoluyla, canlı çocuk felci aşısının yapılma yöntemidir. 3. Buruna damlatma yoluyla. 4. Deri içi, BCG aşısı bu yolla yapılır. 5. Deri altı uygulaması da aşıların uygulanmasında kullanılan bir tekniktir. Bütün aşılama teknikleri kullanılırken genel hijyen kurallarına dikkat etmek gerekir. Dikkat: aşılama için bireyin sağlık kurumuna başvurduğu her an bir fırsat olarak algılanmalıdır. Başvuru sırasında yaşa, gereksinime göre eksik olan aşı belirlenip hemen eksiklik tamamlanmalıdır. Aşıların tipleri ve bazı örnekler aşağıda belirtilmiştir. 1. Canlı aşılar A. Bu tür aşılarda aşı içinde yer alan mikroorganizma canlıdır. Ancak uygulandığında zararsızdır. Hastalık oluşturmaz. B. Kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, su çiçeği, verem, BCG aşıları canlı aşılar için verilebilecek bazı örneklerdir. Gebelik döneminde canlı aşı yapılmaması gerekmektedir. 2. İnaktır ve aşılar A. Hastalık yapan etken fiziksel, kimyasal yollarla öldürülmüştür. İnaktır ve edilmiştir. Aşı yapıldığında vücuda bağışıklık sağlayan maddeler, antikor, yükselir. Bu tür aşılar canlı aşılara göre hücresel düzeyde bağışıklık sisteminde daha zayıf bir yanıt oluştururlar. Tekrar dozları yapmaya gereksinim olur. B. Grip ve hepatit B aşıları bu tür aşılara örnektir. 3. Toksoid aşılar A. Hastalıklar bakterilerin toksini aracılığı ile oluşan durumlarda kullanılan aşılardır. B. Tetanos, difteri aşıları örnek olarak verilebilir. 4. Subunit aşılar A. Bu tür aşılar mikrobun tamamı yerine sadece bağışıklık sistemine uyaran antijenleri içerirler. B. Hepatit B aşısı örnek olarak verilebilir. 5. Konjuge aşılar A. Pneumokok, zatüre, meningokok aşıları örneklerdir. 6. DNA aşıları ve rekombinant vektör aşıları da diğer aşılar arasındadır. Dikkat: gebelik döneminde canlı aşı yapılmaz. Aşılar nasıl saklanır? Aşıların üretiminden aşı uygulanacak kişiye ulaşıncaya dek soğuk bir şekilde saklanması, taşınması işlemini ve bu işlemi sağlayan her türlü kişi, araç gelecek ve bu sistemin tümüne soğuk zincir adı verilir. Aşı uygulanan kişi de istenilen bağışıklık düzeyinin gerçekleşmesi için soğuk zincir kurallarına uyabilmek son derece önemlidir. Depolama koşulları: aşıların transferleri sırasında dikkat edilecekler. Aşının kişiye uygulandığı zaman kadar özelliklerinin korunması için gerekli bütün adımlar soğuk zincir kapsamında değerlendirilmelidir. Aşıların etkinliğini kaybetmemesi için özellikle saklama koşulları ile ilgili bazı bilgiler önem taşır. 1. Aşıyı uygulamadan önce mutlaka etiketi, son kullanma tarihi kontrol edilmelidir. Tarihi geçmiş aşılar kullanılmamalıdır. 2. Son kullanma tarihi en yakın olan aşı en önce kullanılmalıdır. 3. Aşı şişeleri açıldığı zaman bu bilgiler kaydedilmelidir. 4. Aşıların açıldıktan sonra kullanım süreleri birbirlerinden farklıdır. Bu fark gözetilmelidir. Örneğin, kızamık aşısı sulandırıldıktan sonra 4 saat içinde, BCG aşısı 8 saat içinde kullanılmalıdır. Diğer aşılar için de bu süreler belirlidir. 5. Bütün aşıların sıcağa duyarlı olduğu unutulmamalıdır. Aşıların önerilenden daha farklı bir sıcaklıkta saklanması bozulmaya neden olabilir. 6. Aşılar buzdolabında saklanmalıdır. 7. Aşıların saklandığı buzdolabında başka hiçbir şey saklanmaz. Buzlukta buz aküleri ve sebzelikte su şişeleri olması olası elektrik kesintilerinde buzdolabındaki sıcaklığın dengelenmesi açısından önemlidir. 8. Aşıların saklandığı buzdolabının kapısının her zaman kilitli olması. Sağlık kurumunda bir kişinin aşı saklama konusunda sorumluluk alması önem taşımaktadır. 9. Buzdolabının kapak kısmına kesinlikle aşı konulmaması gerekmektedir. 10. Buzdolabında termometre olmasına özen gösterilmelidir. 11. Buzdolabında sıcaklığın +2 ve +8 derece arasında olması önerilmektedir. 12. Buzdolabının kapağında sıcaklık izleme çizelgesinin olması önerilmektedir. Aşı saklama sürecinden sorumlu olan kişi her gün sabah ve akşam bu çizelgeden gerekli kontrolleri yapmalıdır. 13. Bazı aşıların üzerinde yer alan ve aşıların izlenmesine yarayan çizelgeler göstergeler takip edilmelidir. Örneğin çocuk felci aşısı üzerinde yer alan bu çizelgeler sayesinde aşıların ısıdan etkilenip etkilenmedikleri kolaylıkla değerlendirilebilir. Sıra sizde 4 soğuk zincir ne anlama gelir? Sıra sizde 4 yanıt aşıların üretiminden aşı uygulanacak kişiye ulaşıncaya dek soğuk bir şekilde saklanması, taşınması işlemine ve bu işlemi sağlayan her türlü kişi, araç gelecek ve bu sistemin tümüne soğuk zincir adı verilir. Aşıların fazla sıcak ve soğuğa karşı hassasiyetleri açısından sıralamaları tablo 4.1'de gösterilmiştir. Yaş dönemlerine ve seyahat durumlarına göre aşı gereksinimleri ve programlar çocukluk dönemi aşı uygulamaları ülkemizde 5 yaş altı çocuklar için önerilen rutin aşılama programı bulunmaktadır. Ulusal programa göre aşağıdaki hastalıklara karşı önerilen aşılar tablo 4.2'de sunulmuştur. Bu aşıların hepsinin yapılma zamanı, yapılış şekli ve benzeri ayrıntılar ulusal aşı programında yer almaktadır. Bebek doğduğu andan itibaren aşılama programı başlar. Rutin program bebeklik döneminden birey ilkokul 8. sınıfa gelinceye kadar sürer. Bu hizmetin sunulması aile hekimleri takip etmektedir. Okullar, kreşler ve benzeri aşıların toplu şekilde yapılabileceği alanlardır. Kamusal mekanizmalar bu alanları etkili bir biçimde kullandıkları takdirde ülkemizde aşı takviminin önerdiği aşıların yapılmadığı bebek, çocuk, ergen kalmayacaktır. Dikkat! 5 yaş altı çocuklara uygulanan aşılar ulusal aşı programında yer almaktadır. Gebelik döneminde aşılama. Gebelik döneminde aşıların uygulanması ile ilgili aslında her yaş grubunda olduğu gibi hekimlerin yönlendirmesi esastır. Hekimlerin yönlendirmesinde uygun bulunan aşılamanın ikinci ve üçüncü üçer aylık dönemlerde yapılması önerilmektedir. Bu dönemde özellikle tetanoz aşısının gebeliğin 20. haftasından sonra yapılması önerilmektedir. Tetanoz, önemli bir yeni doğan ölüm nedenidir. Aşı ile bu durum önlenebilmektedir. Gebelere canlı virüs aşısının yapılmayacağı da unutulmamalıdır. Yaşlılık döneminde aşılama 65 yaş ve üzeri dönem olan yaşlılık döneminde çok çeşitli nedenlere bağlı olarak bağışıklık sisteminde zayıflamalar olabilir. Bir başka ifadeyle yaşlılar bazı hastalıklara karşı daha korunaksız olabilirler, hastalanabilirler, yaşamlarını yitirebilirler. Dünyada yaşlılara yönelik yapılması önerilen aşılar aşağıda sunulmuştur. 1. Mevsimsel grip aşısı 2. Zatürre pneumokok aşısı 3. Tetanoz aşısı 4. Hepatit B aşısı 5. Su çiçeği aşısı ülkemizde ise mevsimsel grip aşısı ve zatürre aşısı 65 yaş ve üzerine devlet tarafından maliyeti karşılanan aşılardır. Dikkat! Yaşlılık dönemi özel bir dönemdir. Ülkemizde ise mevsimsel grip aşısı ve zatürre aşısı 65 yaş ve üzerine devlet tarafından maliyeti karşılanan aşılardır. Seyahatlere yönelik aşılama dünyada özellikle uluslararası seyahatler öncesinde gidilecek bölgenin ya da ülkenin özelliğine göre hastalıklardan korunmak amacıyla özel bazı aşıların yapılması önerilmektedir. Uluslararası Sağlık Tüzüğüne göre uluslararası bir yolculuk yapan ve hastanın bulaştığı bir bölgeden ayrılan kişilerden sarı humma aşısı olması istenebilir, önerilir. Meningokokik menenjit aşısı da uluslararası seyahatlerde yapılması önerilen aşılar arasındadır. Bunun yanı sıra, eğer enfeksiyon riski varsa, kızamık, çocuk felci, tetanos, A tipi hepatit, B tipi hepatit, kutuz, tifo, grip, verem, kolera, Japon ensefalopatisinden korunmaya karşı aşıların yapılabileceği belirtilmektedir. Sıra sizde 5 uluslararası sağlık tüzüğüne göre uluslararası bir seyahate çıkmadan önce hangi aşılar önerilmektedir? Sıra sizde 5 yanıt uluslararası sağlık tüzüğüne göre uluslararası seyahatlerde yaptırılması önerilen gereken aşılar sarı humma aşısı ve meningokokik menenjit aşısıdır. Bunun yanı sıra kızamık, çocuk felci, tetanos, A tipi hepatit, B tipi hepatit, kutuz, tifo, grip, verem, kolera, Japon ensefalopatisi hastalıklarına karşı korunmak için de aşıların yapılabileceği belirtilmektedir. Bazı özel hastalıklara karşı aşılama ülkemizde toplum tarafından iki aşıdan biraz daha ayrıntılı olarak bahsetmek yerinde olur. Kutuz ve tetanoz. Kutuz, hayvanlardan insanlara bulaşan viral bir hastalıktır. Kutuz virüsünün insana bulaşması için hayvanın enfekte olmuş tükürüğünün insanda deri bütünlüğünün bozulması sonucu mukoza teması olması gerekir. Hastalık doğadaki vahşi memeliler tarafından ya da evcil ama aşılanmamış hayvanların insanları ısırması sonucu bulaşır. Hastalık başlıca kutuz olan bir hayvanın ısırması, hayvanın salyasıyla bozulmuş olan deri bütünlüğü nedeniyle temas, kutuz hayvanın et, süt gibi ürünlerinin yenmesi aracılığı ile bulaşabilir. Kutuz hastalığının önemi aşı ile korunabilir olmasıdır. Ancak korunma sağlanamaz. hasta, öldürücü bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Şüpheli bir hayvan tarafından ısırılma durumu olduğunda öncelikle oluşan yara bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. Hemen ardından kişi bir sağlık kuruluşuna başvurmalı, götürülmelidir. Eş zamanlı olarak duruma etken olan hayvan da gözlenmelidir. Bu gözleme süresi 10 gündür. 10 gün içinde hayvanda kuduz görülmez ise tedirgin olacak bir durum olmadığı düşünülebilir. Şüpheli hayvan gözlem altında tutulamadığı durumlarda mağdur, ısırılan kişi tedavi altına alınmalıdır. Kişiye yapılacak ilk uygulama serum uygulamasıdır. Serum yaranın etrafına dikkatle uygulanır. Bu uygulamadan sonra aşılamaya geçilir. Aşılama 0, 3, 7, 14 ve 28 günlerde kas içine 5 doz olarak yapılır. Aşılama doğru yapıldığında başarının %100 olduğu bilinmektedir. Kuduz hastalığı açısından risk altındaki kişiler için bulaşma öncesi de aşılama yapılabilir. Risk altındaki kişilerin veteriner hekimler, kuduz hastalarının bakımından sorumlu sağlık personeli gibi özel gruplar sayılabilir. Aşılama şeması bu gruplarda hastalık şüphesinde önerilen aşılama şemasından farklıdır. Tetanos, korunmak için aslında çocukluk çağından itibaren rutin olarak aşılama yapılan bir hastalıktır. Tetanos, kesici ve delici yaralanmalar sonucu vücuda giren bir bakterinin zehiri, toksini nedeniyle meydana gelir. Bu bakteri Clostridium tetani'dir. Bu bakteri toprakta yaşar. Hastalık etkeni vücuda girdikten bir süre sonra ortalama 8 gün belirtileri başlar. Hastanın ölüm riski yüksek olup asıl yapılması gereken korunmadır. Tetanoz açısından risk teşkil eden bir yaralanma sonrası hemen yara temizlenmelidir. Ardından sağlık kuruluşuna başvuru değerlidir. Yaralanan kişinin tetanoz aşısı açısından değerlendirmesi yapılır. Aşılarının tam olup olmamasına göre müdahalelerde farklılıklar olabilmektedir. 3 doz tetanoz aşısı olmuş ve son 10 yıl içerisinde bir dozla güçlendirme dozu yapılmış kişinin hastalıktan korunduğu kabul edilmektedir. Ancak bu durumda bile eğer son aşının yapılmasından itibaren 5 yıldan daha fazla süre geçmiş ise bir doz daha aşı uygulanabilir. Tetanozla ilgili önemli bir konu da yeni doğan döneminde görülen tetanoz hastalığıdır. Neonatal tetanoz, bu hastalıkta özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülür. Korunmak için yine aşılamanın önemi hatırlanmalıdır. Dikkat: kuduz ve tetanoz hastalıklarının ölümle sonuçlanma olasılığı çok yüksektir. Temel amaç korunma olmalıdır. Aşı yapılmaması gereken durumlar çok sınırlıdır. Aşılamanın sağlık açısından önemi yararı açıktır. Böyle bakıldığında aşı yapılmayan durumların son derece kısıtlı, nadir olduğunu önemli vurgulamak gerekir. Genel bir yaklaşımla bir aşıya ya da aşının bileşenine karşı daha önceden anafilaktik ettik. Yaşamı tehdit edecek kadar alerji gelişmesi, bir reaksiyon gelişmiş ise aşı yapılması önerilmez. Bağışıklık sisteminin çok zayıflamasına neden olan kimi durumlarda da aşı yapılmasında sakınca olabilir. Aşıların tamamının sağlık kurumlarında yapılmasının önerildiği de dikkate alındığında bu gibi durumlar sağlık çalışanının aşı yapmadan önce aşı yapılacak kişiden bilgi alması önemli bir adımdır. Sağlık kurumunda aşı yapılırken de gözlem ve değerlendirme bu gibi durumların önlenmesi açısından değerlidir. Aşağıda aşı yapılmasına engel olmayan kimi durumlar yer almaktadır. Bu konuda ne yazık ki toplumda halen eksik yanlış bilgiler mevcuttur. 1. Erken doğan bebekler, prematür bebek. 2. Düşük doğum ağırlıklı bebek. 3. Ateşin 38,5 dereceden düşük olduğu üst solunum yolu hastalıkları. 4. Emzirme. 5. Malnütrisyon, yetersiz beslenme. 6. Alerjik nezle. 7. Antibiyotik almak. 8. Lokalize, bölgesel, sistemik olmayan, cilt iltihapları. 9. Süregen kalp, akciğer hastalıklarının varlığı. 10. Doğum sonrası sarılık geçirme durumu. Aşıları yaparken yaptıktan sonra dikkat edilecek durumlar var mıdır? Evet. Aşılamaya bağlı herhangi bir istenmeyen durumla karşılaşılmaması için aşı yapılan kişinin izlenmesi önemlidir. Her aşıdan sonra oluşabilecek riskler farklıdır. Bu nedenle yapılan aşıya göre değişen uyarılar kişiye ya da kişinin yakınına mutlaka anlatılmalıdır. Aşılama hizmetlerine toplum katılımı ve önemi aşılama hizmetlerinin toplumda istenilen düzeye ulaşabilmesi için sunulan hizmetlere toplum katılımının sağlanması gerekir. Toplum katılımı için ise hizmetlerin ücretsiz ve sürekli olarak ulaşılabilir olması önemlidir. Bununla birlikte toplumun var olan aşılarla ilgili her türlü bilgiye sahip olması gerekir. Aşı ile korunabilir hastalıklarla ilgili bilgi sahibi olmak toplumun bu hizmetten yararlanma düzeyini artırmasına katkı sağlar. Farkındalığın artması için ise küresel düzeyde bazı özel günlerin önemi bulunmaktadır. Örneğin, 21-28 Nisan haftasında Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya Aşılama Bağışıklama Haftası etkinlikleri düzenlemektedir. Bu etkinlikler sürece toplum katılımını arttırmaktadır. Özet bağışıklama, bulaşıcı ya da diğer kimi hastalıklardan korunmak için vücuda savunma mekanizmalarının göstergesi olan maddelerin antikor istenilen koruyucu seviyeye ulaşması aracılığı ile bağışıklık direnç sisteminin güçlenmesidir. Aşılama ise bağışıklamanın oluşması sağlanması için yapılan işlemin adıdır. Bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama 1978 yılından bu yana temel bir sağlık hizmeti olarak tanımlanmıştır. Bağışıklama ve diğer bütün faaliyetlerin temel sağlık hizmeti felsefesi içerisinde bütünlüklü bir bakış açısıyla uygulanması değerlidir. Bağışıklama aşılama sayesinde dünyada her yıl 2-3 milyon ölüm önlenmektedir. Bu uygulamanın 5 yaş altı çocuklar, gebeler ve yaşlılar açısından diğer yaş gruplarına ve dönemlere göre daha önemli olduğu söylenebilir. Çünkü bu özel dönemler bireylerin hastalıklara karşı en duyarlı olduğu dönemler olarak da bilinmektedir. Bağışıklama aşılama hizmetlerinde yaşanılan bu gelişmelere rağmen geçen 10 yılda dünyada bu hizmetlerde bölgesel ve yerel eşitsizlikler sürmüştür. Bunun nedeni olarak da kaynakların kısıtlı olması, sağlık önceliklerinin belirlenme sürecindeki etkenler, sağlık yönetim sistemlerinin kötü yönetimi, yetersiz izleme ve destek programları gösterilmektedir. Bağışıklama hizmetleri ile ilgili önemli bir adımda genişletilmiş bağışıklama programı BAP olmuştur. Bu program Dünya Sağlık Asamblesi'nin 1974 yılında yapılan genel kurulu sonrasında küresel düzeyde çiçek hastalığının eradike edilmesi için uygulanan başarılı program temel alınarak bütün ülkelerdeki çocukların yaşam kurtarıcı aşılardan yararlanmaları için başlatılmış bir programdır. Bu program kapsamında hedeflenen ilk hastalıklar difteri, boğulmaca, tetanos, kızamık, çocuk felci ve verem olmuştur. Aşılama hizmetlerinde kaçırılmış fırsat kavramının bilinmesinde yarar bulunmaktadır. Bu kavram, bir sağlık kurumuna herhangi bir nedenle başvurmuş bir bireyin olması gereken aşıları çeşitli nedenlerden dolayı olmadan ayrılmasıdır. Aşılama hizmetlerinin istenilen düzeye ulaşması için kaçırılmış fırsatlar engellenmelidir. Her ülke kendi aşılama programını oluşturmalıdır. Bu program hastalık ve ölüm nedenlerine, ülkenin ekonomik koşullarına, toplumun gereksinimlerine ve benzeri göre belirler. Ayrıca hastanın ülke açısından önemi ve önceliği ortaya konulmalı. Aşı uygulaması hastanın çözümüne katkı sağlamalı. Hastalık aşılama ile kontrol altına alınabilmeli. Aşının etkinliği, koruyuculuğu, güvenilirliği, uygulama şekli, saklama koşulları, bağışıklık süresi gibi teknik konular değerlendirilmeli. Aşı ekonomik açıdan uygulanabilmeli. Aşı programının uygulanması için politik açıdan kararlı olunmalıdır. Aşı toplum tarafından kabul edilmeli ve toplum katılımı sağlanmalıdır. Aşıların etkinliğinin korunması, istenilen bağışıklık düzeyinin sağlanması açısından değerlidir. Bu noktada soğuk zincir olarak bilinen ve üretiminden aşı uygulanacak kişiye ulaşıncaya dek aşıların soğuk bir şekilde saklanması, taşınması işlemi ve bu işlemi sağlayan her türlü kişi, araç gelecek ve bu sistemin tümü olarak tanımlanan kavramın uygulanması gerekir. Aşı uygulaması ile ilgili yaş gruplarına, gebelik gibi özel dönemlere ve seyahat öncesi gibi özel koşullara göre farklı öneri ve uygulamaların olduğu bilinmelidir. Bu uygulamalarla ilgili rehberler, uluslararası ve ulusal rehberler bulunmaktadır. Sağlık çalışanları bu öneriler doğrultusunda mesleki uygulamalarını yürütmelidirler. aşıların uygulanmasında dikkat edilmesi gerekli bir diğer konu da aşı yapılan ve yapılmayan durum ve koşulların iyi bilinmesidir. Genel bir yaklaşımla bir aşıya ya da aşının bileşenine karşı daha önceden anafilaktik yaşamı tehdit edecek kadar alerji gelişmesi, bir reaksiyon gelişmiş ise, ciddi başka bir hastalık varlığında aşının yapılması uygun değildir. Bunun dışındaki erken doğan bebekler, prematür bebek, düşük doğum ağırlıklı bebek, ateşin 38,5 dereceden düşük olduğu üst solunum yolu hastalıkları, emzirme, malnütrisyon, yetersiz beslenme, alerjik nezle, antibiyotik almak, lokalize, bölgesel, sistemik olmayan, cilt iltihapları, süregen kalp, akciğer hastalıklarının varlığı, doğum sonrası sarılık geçirme gibi durumlar aşı yapılmasına engel değildir. Aşılamaya bağlı herhangi bir istenmeyen durumla karşılaşılmaması için aşı yapılan kişinin izlenmesi önemlidir. Her aşıdan sonra oluşabilecek riskler farklıdır. Bu nedenle yapılan aşıya göre değişen uyarılar kişiye ya da kişinin yakınına mutlaka anlatılmalıdır. Kendimizi sınayalım. Soru 1. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi başarılı bir aşılama programı sayesinde küresel düzeyde yok edilmiştir? Soru 1. A seçeneği çiçek. Soru 1. B seçeneği su çiçeği. Soru 1. C seçeneği kızamık. Soru 1. D seçeneği çocuk felci. Soru 1. E seçeneği difteri. Soru 1'in doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise giriş konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2. Dünyada 1988 yılından bu yana aşağıdaki hangi hastalık için %99'dan fazla azalma saptanmıştır? Soru 2. A seçeneği su çiçeği. Soru 2. B seçeneği kızamık. Soru 2. C seçeneği çocuk felci. Soru 2. D seçeneği difteri. Soru 2. E seçeneği boğulmaca. Soru 2'nin doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise giriş konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3. Aşılama bağışıklama hizmetlerinden yararlanamayan bebeklerin yaklaşık %70'i hangi kıtada yer alan ülkelerde yaşamaktadır? Soru 3. A seçeneği Avrupa. Soru 3. B seçeneği Avustralya. Soru 3. C seçeneği Amerika. Soru 3. D seçeneği Antarktika. Soru 3. E seçeneği Afrika. Soru 3'ün doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise giriş konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4. Bir toplumda bir hastanın beklenenden daha fazla sayıda görülmesine ne denir? Soru 4. A seçeneği endemi. Soru 4. B seçeneği epidemi. Soru 4. C seçeneği pandemi. Soru 4. D seçeneği sporadik vaka. Soru 4. E seçeneği taşıyıcı. Soru 4'ün doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise tanımlar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi temel sağlık hizmetleri içinde yer almaz? Soru 5. A seçeneği halkın sağlık eğitimi. Soru 5. B seçeneği yeterli ve dengeli beslenme. Soru 5. C seçeneği temiz suya ulaşabilme. Soru 5. D seçeneği bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama. Soru 5. E seçeneği nadir görülen hastalıkların tedavisi. Soru 5'in doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise bağışıklama. ışıklamanın temeli sağlık hizmetleri içindeki yeri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6. Aşağıdakilerden hangi aşı deri içine yapılır? Soru 6 A seçeneği difteri, soru 6 B seçeneği boğmaca, soru 6 C seçeneği tetanoz, soru 6 D seçeneği hepatit B, soru 6 E seçeneği BCG, soru 6'nın doğru yanıtı E. Yanıtınız yanlış ise aşılar nasıl yapılır konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7. Tetanoz aşısının gebeliğin hangi ayından sonra yapılması önerilir? Soru 7. A seçeneği 4. Soru 7. B seçeneği 8. Soru 7. C seçeneği 12. Soru 7. D seçeneği 16. Soru 7. E seçeneği 20. Soru 7'nin doğru yanıtı E. Yanıtınız yanlış ise gebelik döneminde aşılama konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8. Aşağıdaki aşılardan hangisi yaşlılık dönemi için önerilen aşılar arasında yer almaz? Soru 8 A seçeneği mevsimsel grip, soru 8 B seçeneği zatürre pnömokok, soru 8 C seçeneği tetanoz, soru 8 D seçeneği hepatit B, soru 8 E seçeneği boğmaca, soru 8'in doğru yanıtı E. Yanıtınız yanlış ise yaşlılık döneminde aşılama konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9. Uluslararası sağlık tüzüğüne göre uluslararası seyahate çıkmadan önce aşağıdaki hangi aşının yapılması önerilmektedir? Soru 9. A seçeneği meningokokik meninjit, soru 9. B seçeneği kızamıkçık, soru 9. C seçeneği hepatit C, soru 9. D seçeneği difteri, soru 9 E seçeneği boğmaca, soru 9'un doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise seyahatlere yönelik aşılama konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10. Aşağıdaki hangi durum aşı yapılmasına engel teşkil eder? Soru 10 A seçeneği düşük doğum ağırlıklı bebek, soru 10 B seçeneği aşıya karşı önceden anafilaksi gelişmesi, soru 10 C seçeneği malnütrisyon, yetersiz beslenme, soru 10 D seçeneği alerjik nezle, soru 10 E seçeneği antibiyotik almak, soru 10'un doğru yanıtı B. Yanıtınız yanlış ise aşı yapılmaması gereken durumlar çok sınırlıdır konusunu yeniden gözden geçiriniz.